Ayrım 11.
Buraya bir parça alıyorum şiirden. Salt Ernest bu şiiri sevdiğinden değil ama onun içindeki çelişkiyi iyi açıkladığı için. Ruh konusundaki düşüncelerini iyi belirlediği için. Baksanıza bir insan şu şiiri duyarak heyecanla okur da nasıl bu dünyanın ölümlü bir kulu olur? İşte size şiir. Sevinç üstüne sevinç, kazanç üstüne kazanç. Doğuştan hakkım benim ve sonsuz günlerimin övgüsünü seslenirim. Dünyanın kıyısında duyarım yankısını sesimin. Ölümlerin çeşidini tadarım, evet. Zamanların ötesine gider gider gelirim, evet. Mutluluk kasemi son damlasına kadar süzerim, evet. Her çağda ve her iklimde. Onurun köpüğü, gücün lezzeti, kadınlığın tatlısı, mutluluğun tortusunu düzüstü içerim. İçerim, evet. Çünkü içmek, elbet güzel şeydir içmek. Yaşama içerim, ölüme içerim, hey. Ve takarım dudaklarıma bir türkü. Çünkü ben öldüğümde bir başka ben alacak kaseyi eline. Cennetin bahçesinden kovduğum bendim ey tanrı ben. Ve ne vakit ki yer, gök, deniz ve bulutlar birbirine kavuşur, geleceğim cennetin bahçesine dur. Çünkü dünya benim dünyam, benim görkemli dünyam. Dertlerimin dünyası, çığlıklarımın dünyası. Yeni doğan bebeğin ağlamasıyla, doğum yapan ananın acılı çığlığıyla benim dünyam. Doğmamış bir ırkın nabzıyım ben. Yeni bir dünyanın aşığıyım ben. Damarlarımda gürül gürül akan kan, cehennem ateşini kül eder. Ben insanım, insan, insan. Etten kemikten insan. Ana rahminin karanlığından, ruhumun pırıl pırıl havalanışından, içimde yanan ateşe kadar insanım ben. Etime et, kanıma kan. Bütün dünya benimle, senin lanet olası cennetin susuzluğunu gidermek için. Yeryüzüne akacak. Ey Tanrı, yaşamın kasesini boşalttığında, görkemli gök kuşağını ciğerlerime doldurduğumda, sonsuz gecenin umutsuz yası artık düşlerime bile girmeyecek. Cennetin bahçesinden kovduğum bendim ey Tanrı ben. Ve ne vakit ki yer, gök, deniz ve bulutlar birbirine kavuşur, geleceğim cennetin bahçesine dur. Çünkü dünya benim dünyam, benim görkemli dünyam, sevincimin, mutluluğumun dünyası. Kutupta akan nehrin en parlak ışığından, benim aşk tohumumun yeşerdiği ana rahminin karanlığına kadar. Ernest her vakit yeterinden çok çalışırdı. Sağlıklı gövdesi gene de ayakta tutuyordu onu. Ama yorgun gözlerini saklamasına yardımcı olamıyordu o heybetli gövde. Onun sevgili yorgun gözleri. Gecede 4,5 saatten fazla uyuduğu olmazdı. Gene de yapacağı işleri bitirmeye yetmezdi zamanı. Bir propagandacı olarak her an iş başındaydı. İşçi örgütlerine vereceği konferansları günler öncesinden saptanırdı hep. Hiçbir saati boş olmazdı. Bu başlı başına bir işti. Sosyalist basım evleri kapatılınca yazılarından aldığı birkaç kuruş da kesildi ve yaşamını kazanmak için çalışmak zorunda kaldı. Yani bütün öteki işlerinin yanı sıra para kazanmak için emeğini satmalıydı. Bir takım dergilere, bilimsel ve düşünsel alanda çeviriler yapmaya başladı. Akşam geç vakit bitkin bir halde eve gelir, sabahın erken saatlerine kadar çeviriyle uğraşırdı. Bir de üstüne üstlük eğitim çalışması vardı. Öldüğü güne kadar sürdü eğitim çalışması. Gene de beni sevecek ve mutlu edecek vakit bulabiliyordu. Ancak bunu yapabilmesi benim kendi yaşamımı tamamıyla onunkiyle bütünleştirmemle mümkün oluyordu. Steno ve daktilo öğrendim. Onun sekreteri oldum. İşlerini yarı yarıya kolaylaştırdığımı söylerdi. Bu yüzden onun uğraşını bütün inceliklerine kadar öğrenebiliyordum. Aynı şeylerden hoşlanıyorduk. Birlikte çalışıyor, birlikte eğleniyorduk. Çalışmalarımızın ortasında birkaç çalınmış dakika olması kaçınılmazdı. Bir tatlı söz, bir okşama ya da sevgi dolu bir bakış. Bu güzel şeyler çalınmış olduklarından daha da değerliydi bizim için. Biz yükseklerde yaşıyorduk. Orada hava berraktı. Orada insanlık için çalışılırdı. Ve oraya bencillik, fesat girmezdi hiç. Biz aşkı seviyorduk ve bizim aşkımız en güzel çiçeklerle süslendi hep. Hiç lekelenmedi. Ve tek bir gerçek var, başardım. Onu dinlendirdim. Başkaları için dişini tırnağına takan sevgili, yorgun gözlü erkeğimi mutlu ettim. 12. Bölüm Piskopos. Piskopos Morehouse'la karşılaştığımda evlenmiştim. Ama olayları sırasıyla anlatmalıyım. IPH toplantısındaki yenilgiden sonra nazik bir kişi olan Piskopos, arkadaşlarının işten önerilerine uyarak tatile çıkmıştı. Ama izinden döndüğünde Tanrı'nın dileğini halkına iletme isteği azalacağına iyice alevlenmişti. Kilisede verdiği ilk vaaz o toplantıda söylediklerine çok yakındı. Gene hem de üzerine vura vura kilisenin Tanrı yolundan saptığı ve İsa'yı kaldırıp yerine parayı koyduğunu söyledi. Sonuç, istese de istemese de tımarhaneyi boyladı bizim psikopos. Gazeteler onun bu başına gelenleri acımayla ve kişiliğindeki iyilikseverliliği övgüyle karışık anlattılar. Hücreye kapatılmıştı. Birkaç kez görmeye çalıştım, başaramadım. Ziyaretçi kabul etmiyorlardı. Ben aklı başında iyi bir insanın toplumun isteğiyle paramparça edilişini bir türlü aklıma sığdıramıyordum. Gerçekten psikopos aklı başında, temiz, soylu bir insandı. Ernest'in dediği gibi biyoloji ve toplum bilim konusunda yanlış fikirleri vardı ve Salt bu yüzden sorunları çözümlemede doğru yolu seçemiyordu. Psikoposun çaresizliği beni büsbütün üzüyordu. Gerçek diye kabul ettiği inançlarını değiştirmediği sürece tımarhanede kalmak zorundaydı. Elinden bir şey gelmezdi. Ne parası kurtarabilirdi onu, ne psikopos oluşu, ne de kültürü. Görüşleri toplum için tehlikeliydi ve toplum böyle tehlikeli görüşlerin aklı başında bir adamdan çıkabileceğini kabul etmiyordu. Ya da en azından anladığım kadarıyla böyleydi durum. Ne var ki ruhundaki bütün temizliğe ve nazikliğe karşın öfkelenmekten kendini alamadı psikopos. Başına gelenleri açıkça anlıyordu. Bir örümcek ağına takılmış olduğunu görüyor, ondan kurtulmaya çabalıyordu. Babamın, Ernest'in ve benim yardımlarımızı kabul etmiyor, kendi başına savaşıyordu. Hastanedeki zorunlu yalnızlığı sayesinde iyileşti. Aklı başına geldi. Artık göz önünde hayaletler dolaşmıyordu. Toplumun görevinin Tanrı'nın kuzularını doyurmak olduğu düşüncesinden de sıyrılmıştı. Dediğim gibi iyileşti. Hem de gayret aklı başında bir adam oldu ve gazeteler, kilise mensupları onun dönüşünü sevinçle karşıladılar. Bir kez kilisesine gittim. Gözleri önünde hayaletler dolaşmazken verdiğine benzer vaazlar veriyordu. Şaştım kaldım. Toplum onu yenmiş, teslim mi almıştı? Korkağın teki miydi? Tükürdüğünü yalıyor muydu koca psikopos? Yoksa başına gelenlere dayanamamış, kurulu düzenin yasalarına teslim mi olmuştu? Onu o güzel evinde ziyaret ettim. Şaşılacak derecede değişmişti. Kilo vermiş, yüzünde daha önce hiç görmediğim kırışıklıklar belirmişti. Benim ziyaretim onu rahatsız etmişti, belliydi. Konuşurken sinirli sinirli ceketini mıncıklıyordu. Gözleri bir o yana bir bu yana fırfır dönüyordu. Benim gözüme doğrudan bakmaktan sakınıyordu. Aklı başka yerlerdeydi. Konuşurken gereksiz ve garip duraklamalar yapıyor, yersiz yersiz konu değiştiriyordu. Düşüncelerinin kopuk kopuk olduğu anlaşılıyordu. Ağzım bir karış açık kaldı. Bu adam, o bir vakitler tanıdığım, kendinden emin, tertemiz, pırıl pırıl gözlü, ruhu gibi güvenli bakışlı adam bu muydu? Kötü bir oyun oynanmıştı adama. Teslim olmak zorunda bırakılmıştı. Öylesine yumuşak huyluydu ki toplumun o örgütlenmiş kurt sürüsüne dayanacak kadar güçlü değildi. Çok üzüldüm. Anlatılamayacak derecede üzüldüm. Kuşkulu konuşuyor, onu soru yağmuruna tutacağımdan korkuyordu. Hastalığından sanki yıllar önce olup bitmiş bir olay olarak söz ediyordu. Konuyu değiştirip kiliseden konuştuk biraz. Yapılan yardımlardan, yönetimdeki değişikliklerden söz ettik. Gitmek üzere kalktığımda öyle rahatladı ki bu duygusunu hiç saklayamadı ve benim yüreğim gözyaşlarıyla dolu olmasaydı kahkahalarla gülebilirdim. Zavallı küçük kahraman. Meğer bilmediğim neler varmış. Bir dev gibi savaşıyormuş da haberim yokmuş. Tek başına, hem de yapayalnız. Milyonlarca meslektaşı içinde yalnız o büyük bir kavga veriyormuş. Tımarhaneye girmek korkusuyla tir tir bildiğini okuyor, gerçek ve doğru bildiği yolun olan derin bağlılığını sürdürüyormuş. Ama ağzını açmamayı öğrenmiş zavallı. Dersini almış, hem de çok iyi almış da ondan susuyormuş meğer. Günlerden bir gün psikopos ortadan kayboluverdi. Kimseye hiçbir şey söylemeden hem de. Günler geçiyor, ondan tek bir haber alınamıyordu. Kendini öldürdüğü söylentileri dolaşıyordu. Ama mülkünü sattığı öğrenilince bu söylenti çürüdü. Büyük evini, Menlo Park'taki yazlığını, yağlı boya tablolarını, koleksiyonlarını, değerli kitaplarını bile satmıştı. Ortadan kaybolmadan önce dünya varlığını cebine doldurmuştu anlaşılan. Bu olay bizim kötü günlerimize rastladı. Yeni evimize taşınıp yerleşince psikoposu merak etmeye, bütün bu davranışının nedenlerini düşünmeye fırsat bulduk. Derken ansızın her şey apaçık ortaya çıktı. Bir akşam üzeri karşı kasaba pirzol almaya gitmiştim. Kasaptan tam çıkıyordum. Köşedeki bakkaldan bir adam peydahlandı. Birisine benzetiyordum bu adamı ama kime? Adam çıkmış hızla yürüyordu. Arkadan gördüğüm kadarıyla bu yürüyüş tanıdık bir yürüyüştü. Şapkasıyla ceket yakası arasına sıkışmış saçlar bir şeyler anımsatıyordu bana. Eve dönmek yerine adamın peşine takıldım. Bir yandan koşar adım gidiyor, bir yandan da anılarımı ayıklamaya çalışıyordum. Hayır, olamazdı. Bu o değildi. Solgun giysiler, eğreti gibi paçalarına dökülen pantolonlar giyen adam o olamazdı. Durdum. Kendi kendime güldüm. Yarış mı ediyordum ne? Ama hayır, bu yürüyüş, bu omuzlar, kır saçlar. Tekrar koşmaya başladım. Yanından geçerken iyice baktım yüzüne. Bakmamla dönüp onunla, yani psikoposla yüz yüze gelmem bir oldu. O da aynı şaşkınlık içinde durdu. Sağ elinde tuttuğu büyük kese kağıt kaldırıma düştü. Kağıt patladı ve ayaklarımızın dibine patatesler döküldü. Şaşkın gözlerle ve de bir tehlike karşısındaymış gibi baktı bana bir an. Sonra bu şaşkınlık kayboldu. Omuzları düştü ve derin derin göğüs geçirdi. Elimi uzattım. Sıktı. Eli yapış yapıştı. Utançlı bir öksürdü. Alnı ter tanecikleriyle kaplıydı. Son derece korktuğu belliydi. Patatesler diye mırıldandı duyulur duyulmaz bir sesle. Çok değerlidir patatesler. Topladık, yırtık torbaya koyduk gene patatesleri. Psikopos torbayı kucakladı. Düşmesin diye sımsıkı tutuyordu. Onu gördüğüne sevindiğimi söylemeye çalıştım. Hemen benimle eve gelmesini önerdim. Babam sizi görünce çok sevinecek. Bir taş atımı uzaklıkta evimiz. Olmaz dedi, işim var, hoşça kalın. Sağına soluna bakındı, görünmekten korkar bir hali vardı. Sonra yürümeye davrandı. Eviniz nerede söyleyin, sonra gelirim dedi. Çünkü arkasından yürümüştüm ben de, onu bulmuşken bırakmak istemiyordum. Olmaz dedim, şimdi gelmelisiniz. Elindeki patateslere ve küçük paketlere baktı. Gerçekten olanaksız dedi, kusura bakmayın. Bilseniz ne çok işim var. Birden bayılacak gibi oldu. Sonra ansızın toparlandı. Bu yiyecek bir yana dedi, çok acıklı bir olay. Korkunç, ihtiyardır kendisi. Hemen gitmeliyim yanına. Hemen, anlıyor musunuz? Sonra gelirim, hemencecik gelirim, sözüm söz olsun. Ben geleyim sizinle dedim, uzak mı? Gene göğüs geçirdi, sonra kabul etti. İki sokak ötesi dedi, acele etmeliyiz. Psikoposun sayesinde yeni çevremiz hakkında birçok yeni şey öğrendim. Böylesine harap mahalleler olduğu aklımdan geçmezdi. Elbet bunun nedeni sadaka işleriyle ilgim olmayışıydı. Ernest yoksullara yardım etmeyi bir çıbana işletmek için merhem sürmeye benzetirdi. Ben de inanmıştım buna. Yoksulluğu yok etmekten, işçiye ürettiği ürünü vermekten, yani çıbanı kökünden kesip almaktan başka çaresi yoktu bu işin. Alnının akıyla çalışarak ihtiyarlayan işçiye emeklilik hakkı verilince sadakaya gerek kalmayacaktı. Ben buna inanmıştım ve devrime katkıda bulunmak için var gücümle çalışıyor, sistemin adaletsizliğinde sürekli olarak doğa gelen toplumsal yaraları iyileştirmek için elimden geleni yapıyordum. Psikoposla birlikte o 2 metrekareden geniş olmayan bir odacığa girdim. Burayı kiralamıştı psikopos. Ufak tefek, yaşlı, 64 yaşında olduğunu sonradan öğrendiğim bir Alman kadın vardı odada. Beni görünce şaşırdı kadın ama gülümseyerek başıyla selamladı beni ve elindeki pantolonu dikmeye devam etti. Yanında yerde bir yığın pantolon vardı. Psikopos odun kömür kalmadığını gördü, almaya gitti. Bir pantolon aldım elime, inceledim. 6 sent bayan dedi kadın. Yine bir yandan dikiyor, bir yandan da gülümseyerek başını sallıyordu. Yavaş dikiyordu ama hiç durmuyordu. Dikmek sözcüğünün emri altında bir robotu andırıyordu. Bütün bir pantolona diye sordum. Bunu mu veriyorlar? Ne kadar zamanda bitiriyorsunuz bir pantolonu? Evet diye başını salladı. Bu kadar veriyorlar, 6 sent. Bir pantolonu 2 saatte bitiririm. Ama patron bilmez bunu diye ekledi hemen arkasından. Başına iş açılacağından korkar bir hali vardı. Benim elim çabuk değil, ellerim romatizmalı. Kızlar çok daha hızlı çalışıyor. 1 saatte bitiriyorlar pantolonu. Patron iyi bir insan, işe eve getirmeme izin veriyor. Yaşlandım artık. Makinelerin gürültüsü rahatsız ediyor beni. Patron bu iyiliği yapmasa açlıktan ölürüm. Atölyede çalışanlar 8 sent alıyor. Ama elden ne gelir? Gençler için yeterli iş var. İhtiyarlara fırsat kalmıyor. Genellikle bir pantolon verirler. Kimi vakit bugün olduğu gibi 8 tane birden verirler. Bir günde bitirip teslim etmek zorundayım bunları. Dikilmiş pantolonların el dikişlerini tamamlıyordu kadın. Günde kaç saat çalıştığını sordum, mevsimine bağlıymış. Yazın acele bir sipariş oldu mu sabah 5'ten akşam 9'a kadar çalışırım. Ama kışın hava soğuk. Ellerim iyi işlemiyor. Böyle olunca daha uzun süre elbet. Kimi vakit gece yarısından sonra ancak tamamlarım işi. Bu yaz pek talihim yok, perişanım. Tanrı öfkelenmiş olmalı. Bir haftadır tek bu işi verdi patron bana. İş olmayınca yemek yok değil mi ya? Alışkınım buna. Ömrüm dikişle geçti. Göçten önce Almanya'da, burada San Francisco'da 30 yıldır dikiş dikerim. Kiranı verebiliyorsan sorun yok. Ev sahibinden iyisi yok ama kirasını eline sayacaksın adamın. Haklı da, pek fazla değil de kira. Bu odaya 3 dolar alıyor. Ucuz ama her ay 3 doları bir araya getirmek kolay değil. Sustu, başını sallaya sallaya dikişine devam etti. Paranızı dikkatli harcamalısınız dedim. Bilirim gibilerden başını salladı. Kirayı verdikten sonra gerisi kolay. Et alamazsın elbet. Kahveni de sütlü içemezsin. Ama günde bir öğün, hatta bazen iki öğün yemek yiyebilirsin. Bunu biraz da böbürlenerek söylüyordu kadın. Büyük bir başarı elde etmiş gibi güvenliydi. Ama dikişe eğildiğinde gene gözleri, gülen gözleri yasa büründü. Dudakları gevşedi. Aklının işinde olmadığı belliydi. Gözleri dolmuştu. Eliyle ovaladı. Dikişine engel oluyordu gözyaşları. İnsanı asıl üzen açlık değil diye açıkladı. İnsan açlığa alışıyor. Yavrum için ağlıyorum. Makine öldürdü onu. Çok çalışıyordu doğru ama anlamıyorum. Öyle güçlüydü ki. Gençti de 40 yaşındaydı. 30 yıl çalışmıştı. Küçücük bir kızdı işe başladığında doğru. Ama kocam ölmüştü. Kazan patlamıştı fabrikada. Ne yapabilirdik? 10 yaşındaydı kızım. Ama çok güçlüydü. Makine öldürdü onu. Evet, makina. Öldürdü onu. Atölyede en çok, en hızlı çalışan oydu. Çok düşündüm ama biliyorum, makine öldürdü onu. Bu yüzden atölyede çalışamam. Makine kafama dokunuyor. Çalışırken tıkır tıkır yerine ben öldürdüm, ben öldürdüm diyor makina. Ve bütün gün bu sözü söylüyor. Hemen kızım aklıma geliyor, çalışamıyorum. Geçkin gözlerine yaş doldu gene. Ovaladı gözlerini, dikişine devam etti. Merdivende psikoposun ayak sesleri duyuldu. Kapıyı açtım. Bu da nesi? Sırtında yarım çuval kömür, üstünde çalı çırpı merdivenleri çıkıyordu. Yüzü gözü simsiyahtı, kömüre belenmişti. Bir de terlemiş, yüzünde siyah çizgiler meydana gelmişti. Yükünü sobanın yanına indirdi ve kaba dokunmuş bir mendille terini kuruladı. Gözlerime inanamıyordum. Kömürcü çırağı mıydı karşımdaki, yoksa bizim psikopos muydu? Bir işçinin giyebileceği cinsten ucuz bir gömlek vardı sırtında ve eski püskü bir işçi tulumu. Neredeyse ayağından düşecekti. İp gibi bir deri kemer, emekçilerinki gibi kalçasına bağlanmış pantolonunu tutuyordu. Psikopos üşümüyordu ama yaşlı kadının zavallı şişkin elleri soğuktan tutmuyordu. Psikopos sobayı yaktı. Ben patatesleri soydum ve kaynamaya koydum. Sonra bıraktık kadını, çıktık. Zamanla bu kadın gibi ve de daha beter durumda birçok insan olduğunu ve çevremdeki evlerin korkunç karanlığında bu insanlardan yüzlercesinin yaşadığını öğrendim. Eve döndüğümüzde Ernest'i merakla beni bekler bulduk. Şaşkın selamlaşmalar bitince psikopos koltuğa gömüldü, tulumlu bacaklarını uzattı ve derin rahat bir soluk aldı. Ortadan kaybolduğundan beri eski dostlarından ilk bizi görüyordu ve arada geçen haftalar süresince epey yalnızlık çekmiş olmalıydı. Bir yığın şey anlattı bize. Ancak anlattıklarının çoğu Tanrı'nın gönderdiği vahiylerle ilgili olarak edindiği deneyimlere ilişkindi. Şimdi diyordu, gerçekten biliyorum Tanrı'nın kuzularını ve çok önemli bir şey öğrendim. İnsanın önce midesini dolduracaksınız, sonra kafasını. Tanrı'nın kuzularını ekmek, tereyağı, patates ve etle beslemek gerek. Ancak ondan sonra ruhlar acıkacak ve ruhlara süzme, değerli bilgiler verilecek. Pişirdiğim yemekleri iştahla yedi. Eskiden masamızda böylesine istekle yediğini görmemiştim. Bunu kendisine söylediğimizde hiç bunca sağlıklı olmadığı yolunda bir yanıt verdi. Hep yürüyüş yapıyorum, her yere yürüyerek gidiyorum dedi. Bunu söylerken yüzü kızardı. Bir adımlık yere arabasıyla gittiği, ayağını yere değdirmediği günler aklına gelmiş olmalıydı. Bu yüzden sağlığım daha iyi diye ekledi hemen. Ve çok mutluyum. Gerçekten, tam anlamıyla mutluyum. Sonunda takdis edilmiş bir ruh haline geldim. Gene de yüzünde sürekli bir acının izleri vardı. Dünyayı olduğu gibi görüyordu şimdi. Yaşamı bütün çıplaklığıyla görüyordu ve bu gördüğü, kitaplarının tozlu kitaplarından öğrendiği yaşama hiç benzemiyordu. Bütün bunlardan siz sorumlusunuz delikanlı dedi birden Ernest'e. Ernest utandı. Ne diyeceğini bilemedi. Ben uyarmıştım sizi diye kekeledi. Yok, yanlış anlıyorsunuz dedi psikopos. Yakındığım yok. Size minnettarım. Bana yolumu gösterdiğiniz için size teşekkür etmeliyim. Yaşamın kuramlarından hakikate giden yolu gösterdiniz bana. Toplumsal aldatmacıları sildiniz. Peçeyi kaldırdınız. Karanlık dünyama ışık tuttunuz. Şimdi ben de ışığı görebiliyorum. Ve çok mutluyum. Yalnız burada biraz sakıngandı. Gözlerini korku bürüdü. Yalnız engeller çıkıyor önüme. Kimseye bir yararım dokunmaz. Neden bırakmazlar peşimi anlamıyorum. Asıl beni yıldıran uyguladıkları yöntem. Kessinler kafamı, yaksınlar beni ya da baş aşağı çarmıha gersinler. Ama tımarhane demiyorlar mı ödüm patlıyor. Düşünsenize bir, benim gibi bir adam tımarhanede. Korkunç bir yöntem bu. Hastanede bazı olaylara tanık oldum. Hastalar dehşet içinde. Düşündükçe kan beynime fırlıyor. Ömür boyu bu insanlar arasında çılgınlar gibi bağırarak nasıl yaşarım? Hayır, olamaz. Bu olmaz, olamaz. Acınacak haldeydi zavallı. Elleri titriyordu. Tımarhanede gördüklerini anımsamak bile perişan ediyordu onu. Sonra birden sakinleşti. Kusura bakmayın dedi, sinirlerim bozuldu. Tanrı böyle istemiş, ben kim oluyorum yakınacak? Büyük psikopos, hey kahraman, Tanrı'nın kahraman diye avazım çıktığınca bağırmak geliyordu içimden. Saatler geçtikçe psikopos hakkındaki yeni bilgilerimiz artıyordu. Evimi, daha doğrusu evlerimi sattım. Mülkümün tümünü sattım. Bunu gizliden yapmak zorundaydım. Yoksa varımı yoğumu alacaklardı. Bu kötü olurdu elbet. Bu 200-300 bin dolarla nice patates, ekmek ya da et, kömür, odun alınabileceğini düşünün bir. Haklısınız delikanlı. Emek korkunç derecede sömürülüyor. Çok ucuza satılıyor emek. Ömür boyu bir yığın kuklaya güzel sözler söylemekten başka hiçbir işi yapmadım. Sözlerim de bir işe yaradığını, Tanrı'ya yardımcı olduğunu sanıyordum üstelik. Hiçbir iş yapmıyordum ve yarım milyon dolarlık adamdım. Bu parayla ne kadar ekmek, yağ ve et alınacağını anlayana kadar yarım milyon doların ne demek olduğunu bilmiyordum. Sonra bir şey daha anladım. Bunca patates, ekmek, tereyağı, bunca et benimdi ve de ben bunları elde etmek için hiç çalışmamıştım. Nereden geliyor bunlar? Başka birisi çalıştı, bunları üretti ve ben onu soydum. İşte bunu anlayınca kalktım, yoksulların arasına geldim. Soyulmuş insanları ve soyuldukları için aç ve perişan olan insanları buldum. Esas öyküsüne dönmesini istedik. Parayı mı ne yaptım? Ayrı ayrı adlarla çeşitli bankalara yatırdım. Asla elimden alamazlar parayı, çünkü bulamazlar. Ah o para! Nice yiyecek alınır o parayla. Hiç bilmiyordum o paralarla ne yapacağımı daha önce. Bir kısmını propaganda için kullanabilseydik dedi Ernest, çok iyi olurdu. Öyle mi dersiniz? Ben siyasete inanmıyorum pek. Daha doğrusu pek anlamıyorum siyasetten. Ernest böyle konularda çok hassastı. Önerisini yinelemedi. Oysa Sosyalist Parti parasızlık içindeydi. Ucuz hanlarda kalıyorum diye devam etti psikopos. Ama korkuyorum. Bir yerde uzun süre kalamıyorum. Kentin iki ayrı bölgesindeki işçi semtlerinde iki oda kiraladım. Büyük bir lüks bu biliyorum ama gerekli. Yemeğimi çoğunlukla kendim pişiriyorum. Ara sıra bir iki sandviçle geçiştiriyorum. Yeni bir şey öğrendim, tamale. Hava biraz soğuk oldu mu ondan iyisi yok. Ne var ki biraz pahalı. Ama üç tanesini 10 sentten satan bir yer buldum. Ötekiler kadar iyi değil ama güzel ısıtıyor insanı. Böylece dünyada yapacağım işi buldum. Bunu size borçluyum delikanlı. Tanrı'nın işini yapıyorum. Bana baktı psikopos. Gözleri parladı. Tanrı'nın kuzularını beslerken yakaladınız beni dedi.